Ayrım 26. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 241. Binoyuncan'ı tekrar Paresh Babu'nun evine gitmek istemiyordu. Kendi evinde tek başına oturmak da çok bunaltıcıydı. Bu yüzden ertesi sabah doğrudan Anandamoyi'nin yanına gidip "Anne, birkaç gün yanınızda kalmak istiyorum," dedi. Hem böylece Gora'nın yokluğunda Anandamoyi'yi biraz da olsa teselli edebileceğini düşünüyordu. Anandamoyi Binoy'un düşüncesinin farkına varınca çok duygulandı. Hiçbir şey söylemeden yalnızca elini şefkatle Binoy'un omzuna koydu. Binoy yerleşir yerleşmez hem Anandamoyi'yi hem de kendisini bu kederli düşüncelerden kurtarmak için olmadık şeyleri istiyor, kendisine iyi bakmadığını söyleyip onunla şakacıktan kavga ediyordu. Akşamın kasveti çöktüğünde ise duygularını bastırması gittikçe zorlaşıyordu. Binoy da ev işlerini bırakıp kendisiyle birlikte odasının önündeki verandaya çıkıncaya kadar Anandamoyi'nin peşini bırakmıyordu. Sonra onu yerdeki bir hasırın üstüne oturtuyor, kendisine çocukluk günleri ve babasıyla ilgili öyküler anlatmasını istiyordu. Okul müdürünün torunu olduğu için büyük babasının okulundaki bütün öğrencilerin göz bebeği olduğu zamanlarla ilgili öyküler. Herkes bu küçük babasız kıza o kadar çok hoşgörü gösteriyordu ki dul kadın kızı için endişeleniyordu. "Anne," diye bağırdı Binoy sonunda. "Annemiz olmadığınız bir zamanı düşünemiyorum bile. Bence büyük babanızın okulundaki öğrenciler sizi kendi küçük anneleri gibi görüyordu ve aslında siz büyük babanızı yetiştirdiniz." Sonraki akşam Binoy başı Anandamoyi'nin kucağında bir hasıra uzanmış onunla konuşuyordu. "Anne, bazen kitaplardan öğrendiğim her şeyi Tanrı'nın geri almasını ve yalnızca tekrar bir çocuk olarak kucağınıza sığınmayı istiyorum. Bütün dünyada yalnızca sizinle olmak istiyorum." Binoy'un bitkin sesinden ne kadar büyük bir sıkıntı yaşadığı anlaşılıyordu. Bu, Anandamoyi'yi hem şaşırtmış hem de kaygılandırmıştı. Binoy'un saçını hafifçe okşamaya başladı. Uzun bir süre hiçbir şey söylemedikten sonra Paresh Babu'nun evinde her şey yolunda değil mi diye sordu. Binoy bu soruyu duyunca şaşkınlıktan irkildi. Annemin gözünden hiçbir şey kaçmaz diye geçirdi içinden. İnsanın içini okur. Sonra da kararsız bir sesle, "Evet, hepsi çok iyiler," dedi. "Paresh Babu'nun kızlarını tanımayı gerçekten çok istiyorum," diye devam etti Anandamoyi. Gora ilk başta haklarında pek iyi düşünmüyordu. Ama sonra kalbini böyle kazandıklarına göre demek ki herkes gibi değiller. "Ben de onları sizinle tanıştırmayı istiyordum," dedi Binoy. "Ama Gora'nın karşı çıkacağından korktum. O yüzden bir şey demedim." "En büyüklerinin adı neydi?" diye konuşmayı sürdürdü Anandamoyi. Bu şekilde Anandamoyi sordu, Binoy yanıtladı. Ama sonunda Lolita'nın adı geçtiğinde Binoy kaçamak bir yanıtla konuyu değiştirmeye çalıştı ama Anandamoyi kanmadı. "Lolita'nın çok zeki bir kız olduğunu duydum," diye devam etti. "Size bunu kim söyledi?" "Elbette sen." Daha önceleri Binoy Lolita'dan söz etmekten çekinmezdi. O zamanlar Lolita'nın zekasının keskinliğiyle ilgili Anandamoyi'ye neler anlattığının şimdi tek bir sözcüğünü bile hatırlamıyordu. Anandamoyi, engellerin etrafından hünerli bir kaptan gibi dolaşıp konuyu o kadar ustaca yönlendirdi ki sonunda Lolita ile Binoy arasındaki arkadaşlıkla ilgili her şeyi öğrendi. Hatta Binoy, Gora tutuklanıp hapse atıldığında Lolita'nın hissettiği şiddetli üzüntü sonucunda kendisiyle birlikte vapurla nasıl kaçtığını bile anlattı. Binoy konuştukça yavaş yavaş üstündeki o yorgunluğu atıyordu. Böylesine mükemmel bir insanı böyle rahat rahat anlatabilmenin ne kadar olağanüstü olduğunu düşünüyordu. Sonunda hizmetçiler akşam yemeğinin hazır olduğunu haber verip konuşmaları kesildiğinde Binoy sanki bir rüyadan uyanır gibi Anandamoyi'ye aklından ne geçiyorsa anlattığını anladı. Anandamoyi ise bütün bunları dinleyip o kadar yalın bir biçimde değerlendirmişti ki Binoy anlatırken ne bir utanç ne de bir gariplik hissetmişti. O ana kadar Binoy, analığından saklaması gerektiğini düşündüğü hiçbir olayla karşılaşmamıştı. En basit dertlerini bile gelir ona anlatırdı. Ama Paresh Babu ve ailesiyle yakınlaşmaya başlayalı beri bazı şeyleri anlatma konusunda tereddüt etmeye başlamıştı. Bu da Binoy'un aklı için pek sağlıklı değildi. Şimdi bütün dertlerini kendisini sevecenlik ve anlayışla dinleyen Anandamoyi'ye anlattığı için çok mutluydu. Yaşadıklarını Ananda Moyi'nin ayaklarına sermemiş olsaydı, sanki başından geçenler saflığını yitirecek, sevgisi lekelenecekti. Gece olduğunda Ananda Moyi meseleyi uzun uzun düşündü. Gora'nın yaşamını çevreleyen bulmacanın iyice karmaşıklaştığını hissediyordu. Ama belki de bunun çözümü Paresh Babu'nun evinde olabilirdi. Sonunda ne olursa olsun kızlarla tanışmaya karar verdi. Mohim ve ailesi Sasi ile Binoy'un evliliğine olacak gözüyle bakıyorlardı. Sasi, yeni ortaya çıkan bir utanma duygusuyla Binoy'un karşısına çıkamaz olmuştu. Binoy, Sasi'nin annesi Lakshmi ile ise çok az karşılaşmıştı. Bayan Lakshmi, utangaç olmasından kaynaklanmıyordu bu durum. Lakshmi oldukça ketum biriydi. Odasının kapısı her zaman kapalı olurdu. Kocası dışında sahip olduğu her şeyi kilit altında tutardı. Hatta o bile karısının sıkı yönetimi altında istediği kadar rahat davranamıyordu. Aldığı kararlardan görüştüğü kişilere kadar hepsi karısının kurallarına göre biçimlendirilirdi. Lakshmi kendi küçük dünyasını çok sıkı denetlerdi. Ne dışarıdan biri rahatça içeri girebilir ne de içeriden biri dışarı çıkabilirdi. Gora bile evde Lakshmi'nin bölümünde pek hoş karşılanmazdı. Bayan Lakshmi'nin yarattığı dünyada yasama, yürütme ve yargı arasında hiçbir çatışma yaşanmazdı. Çünkü kendi yaptığı yasaları uyguluyor, hem asliye mahkemesi hem de temyiz mahkemesi görevini yapıyordu. Mohim dışarıda iradeli biri olarak bilinirdi ama evde Lakshmi'nin yargı alanı içine girdiğinde en önemsiz sorunlarda bile iradesini gösteremezdi. Lakshmi, Purdah'ın ardından Binoy'u değerlendirmiş, sonra da altına mührünü basıp onaylamıştı. Binoy'u çocukluğundan beri tanıyan Mohim, onu yalnızca Gora'nın arkadaşı olarak görüyordu. Binoy'un kızları için uygun bir damat adayı olduğuna Lakshmi dikkatini çekmişti. Kocasına baskı yapmasının nedeni Binoy'un meziyetleri değil, hiçbir zaman Brahmo istemeyeceğiydi. Gora'nın başına gelenler yüzünden Binoy büyük bir bunalım içinde olduğundan şimdi evlerinde kalmaya gelmiş olmasına rağmen ona evlilikten söz açamamak Mohim'in canını çok sıkıyordu. Pazar günü geldiğinde artık sabrı taşan karısı sorunu kendi halletmeye girişti. Lakshmi, Mohim'i pazar uykusunun ortasında uyandırdı, eline pan kutusu ve ne varsa tutuşturup Binoy'un yanına gönderdi. Binoy o sırada Ban Kim Chandra'nın yakın zamanda çıkarmaya başladığı Banga Darshan'ın son sayısından bir yazıyı Ananda Moyi'ye okuyordu. Mohim Binoy'a biraz pan ikram etti. Sonra da Gora'nın bir türlü engelleyemedikleri çılgınca hareketlerinden söze başladı. Sonunda Gora'nın cezasının bitmesine kaç gün kaldığını hesaplarken çok doğal bir şekilde Agran ayının neredeyse yarısının geçmiş olduğunu söyledi. Bunun üzerine artık konuya girebilirdi. Bak Binoy, Agran ayında düğün yapmama düşüncen sadece saçmalık. Daha önce de söylemiştim. Bütün bu kurallarımıza ve yasaklarımıza bir de ailelerin kendi takvimlerini eklersek bu ülkede evlenmek mümkün olmaz. Binoy'un ne kadar zor durumda olduğunu gören Ananda Moyi hemen yardımına koştu. Binoy, Sasi'yi küçüklüğünden beri tanır diye araya girdi. Kendisini onunla evlenirken düşünemiyor. Bu yüzden Agran ayını bahane etti. Madem öyle düşünüyordu, bunu en baştan söylemeliydi, dedi Mohim. İnsanın kendi kafasından geçenleri anlaması için bile bir süre geçmesi gerekir, diye karşılık verdi Ananda Moyi. Hem neden bu kadar kaygılanıyorsun, Mohim? Damatların köküne kıran girmedi ya. Gora'nın dönmesini bekle. Evlilik yaşında birçok genç tanıyor. İçlerinden Sasi'ye uygun birini bulacaktır. Mohim suratını asıp, of, diye homurdandı. Kısa bir sessizlikten sonra da eğer siz araya girmeseydiniz Binoy karşı çıkmazdı. Binoy telaşlanmıştı. Tam itiraz edecekken Ananda Moyi sözüne devam etti. Çok da haksız sayılmazsın Mohim. Bu konuda Binoy'u teşvik edecek bir şey söyleyemedim. Binoy hala genç. O anda kabul etmiş olabilir. Ama bilesin bunun sonu hiçbir zaman iyi olmayacak. Böylece Ananda Moyi, Mohim'in bütün öfkesini üzerine çekerek Binoy'u kurtarmıştı. Bu da Binoy'un kendi zayıflığından utanç duymasına neden olmuştu. Ama Mohim, kendi isteksizliğini söyleyip durumu düzeltmesi için Binoy'a izin vermedi. Üvey anne, insanın kendi annesinin yerini tutamaz, diye geçirdi Mohim içinden. Sonra da öfkeyle odadan çıktı. Ananda Moyi, Mohim'in bu suçlamayı yapmaktan çekinmeyeceğini çok iyi biliyordu. Toplum kuralları gereği aile içindeki tatsızlıkların suçunun üvey anneye yükleneceğinin farkındaydı. Ama kendi davranışlarını başkalarının düşündüklerine göre düzenlemezdi. Gora'yı kollarına aldığı günden beri gelenek göreneklerle bütün bağlarını koparmıştı. Bunun ardından gelen bitmek bilmeyen suçlamalara katlanmıştı. Ama gerçeğin saklanmasını görmezden gelmek zorunda olması yüzünden kendine ettiği sistemlerden sonra başkalarının iğneleyici yorumları Ananda Moyi'yi bir parça olsun incitmiyordu. İnsanlar onu Hristiyan olmakla suçladığında Gora'yı bağrına basar, "Tanrı bana Hristiyan denmesinin bir suçlama olmadığını biliyor," derdi. Bir süre sonra da yakın çevresindekilerin emirlerini görmezden gelip kendi istediğine göre yaşar olmuştu. Bu yüzden Mohim'in söyleyeceği hiçbir şey onu doğru bildiği yoldan çeviremezdi. "Binu," dedi Ananda Moyi aniden, "günlerdir Pareş babunun evine gitmiyorsun, değil mi?" "O kadar da uzun olmadı anne," diye yanıt verdi Binoy. "Ama en azından vapurla geri döndüğünden beri gitmedin." Gerçekten de Binoy, Pareş babunun evine gitmeyeli çok uzun bir süre olmamıştı. Ama ziyaretleri o kadar sıklaşmıştı ki Ananda Moyi Binoy'u pek göremez olmuştu. Bu şekilde bakınca son gidişinin ardından çok uzun bir süre geçmiş gibi görünüyordu. Susup Dutisi'nin kenarındaki bir iple oynamaya başladı. O anda hizmetçi içeri girip birkaç bayanın gelmiş olduğunu haber verdi. Gelenleri rahatsız etmemek için hemen ayağa fırlamıştı. Ama kimin gelmiş olabileceğini konuşurken Sucharita ve Lolita odaya girdi. Binoy'un da gitme şansı ortadan kalkmıştı. O da ayakta öyle suskun bir şekilde kala kaldı. Kızlar eğilip Ananda Moyi'nin ayağına dokundular. Lolita Binoy'u görmezden gelmişti ama Sucharita eğilip Binoy'u "Nasılsınız?" diyerek selamladı. Ardından Ananda Moyi'ye dönerek kendilerini tanıttı. "Pareş Babu'nun evinden geliyoruz." Ananda Moyi kızlara sıcak bir şekilde "Hoş geldiniz," dedi. "Kendinizi tanıtmanıza gerek yok canlarım," diye devam etti sözüne. "Sizi hiç görmediğim doğru ama benim için ailemden gibisiniz." Ardından gerçekten de kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerini sağladı. Sucharita bir köşede sessizce oturan Binoy'u da sohbete çekmek için "Sizi bir süredir göremiyoruz," dedi. Binoy, Lolita'ya göz ucuyla bakarak "Size çok sık gelerek küstahlık etmek istemedim," dedi. "Sevginin biraz küstah olmayı gerektirdiğini bilmiyorsunuz sanırım," dedi Sucharita gülümseyerek. "Binoy mu bilmiyor?" dedi gülerek Ananda Moyi. "Siz onu bir de bütün gün bana emirler yağdırırken görün. Kaprislerinden rahat bir nefes bile alamıyorum." Ardından sevgiyle Binoy'a baktı. "Tanrı size bahşettiği sabrı sınamam için beni kullanıyor, o kadar," diye karşılık verdi Binoy. Sucharita bunu duyunca Lolita'yı dürttü. "Duydun mu Lolita? Acaba bizi de sınıyordu da sonunda çok istekli olduğumuzu mu düşündü?" Lolita'nın karşılık vermediğini görünce Ananda Moyi araya girdi. Bu sefer Binoy kendi sabrını sınamak zorunda kaldı. "Onun için ne kadar değerli olduğunuzu bilmiyorsunuz. Akşam olduğunda yalnızca sizden bahseder. Pareş Babu'nun adını duymak bile Binoy'un sevinçten havalara uçması için yeterli oluyor." Ananda Moyi konuşurken bir yandan da göz ucuyla Lolita'yı izliyordu. Doğal görünmek için çabalamasına rağmen Lolita yüzünün kızarmasını engelleyemiyordu. "Pareş Babu'yu savunmak için kaç kişiyle tartıştığını bilemezsiniz," diye devam etti Ananda Moyi. "Dinine bağlı bütün arkadaşları artık bir Brahma olduğu için ona çıkışırlardı. Hatta bazıları kastından çıkarılmasını istediler. Bundan rahatsız olmana gerek yok Binu. Utanacak bir şey yok. Öyle değil mi Lolita?" Bu sefer Lolita gözlerini dikmiş bakıyordu. Ama Ananda Moyi kendisine doğru dönünce gözlerini indirdi. Onun yerine Sucharita yanıt verdi. "Binoy Babu bizimle arkadaş olmayı kabul edecek kadar iyi biri. Hem bu yalnızca bizim meziyetlerimizden kaynaklanmıyor. Onun sevgi dolu biri olmasının bunda büyük bir payı var." "Buna katılmıyorum," dedi Ananda Moyi gülümseyerek. "Binoy'u çocukluğundan beri tanırım. O zamandan beri yalnızca Gora'yı arkadaşı olarak kabul etmiştir. Kendi çevresinden kişilerle bile yakınlık kurmaz. Ama sizinle tanıştığından beri bize pek uğramaz oldu. Sizinle bunun için kavga etmeye hazırdım. Ama şimdi ben de aynı durumdayım. Sizi sevmemek mümkün değil." Bunları söyledikten sonra Ananda Moyi kızların çenelerini okşadı, sonra da kendi parmaklarını öptü. Vinoy çok sıkılmış görünüyordu. Sucharita da ona acımıştı. Konuyu değiştirmek için, "Vinoy Babu, babam da bizimle geldi. Şimdi aşağıda Krishna Dayal Babu ile konuşuyor," dedi. Böylece Vinoy, bayanları yalnız bırakıp kaçma fırsatını yakalamış oldu. Vinoy gittikten sonra Ananda Moyi kızlara Gora ve Binoy'un sıra dışı dostluklarını anlatmaya başladı. Bir süre sonra da ikisinin de bu konuyla çok ilgili olduklarını keşfetti. Ananda Moyi için başka hiç kimse çocukluklarından beri anne olarak bütün sevgisini verdiği bu ikisinden daha değerli değildi. Genç kızların yalnızca kendilerinin tapınmaları için yaptıkları Shiva simgeleri gibi Ananda Moyi de bu iki çocuğu kendi elleriyle biçimlendirmişti. Taparcasına sevdiği bu iki kişinin öyküsünü öyle tatlı ve öyle canlı anlatıyordu ki hem Sucharita hem de Lolita dinlemeye doyamıyorlardı. İkisi de Gora ve Bino'ya saygı duyuyorlardı. Ama şimdi onları tüm kalbiyle seven bir annenin anlattıklarıyla onları yeni bir gözle görüyorlardı. Ananda Moyi'yi tanıyınca Lolita'nın yargıcı olan öfkesi yeniden alevlendi. Ama Ananda Moyi onun bu keskin sözlerine gülümsedi. "Canım, Gora'nın hapiste olmasının benim için ne kadar zor olduğunu yalnızca Tanrı biliyor," dedi. "Ama yine de sahibe kızamıyorum. Gora'yı çok iyi tanıyorum. Doğru olduğunu düşündüğü bir davayı savunurken insanların yaptığı hiçbir yasayı tanımaz. Gora kendi görevini yaptı. Yetkililer de kendilerinkini. Bunun sonucunda acı çekenler de buna katlanmalı. Gora'nın mektubunu okursanız yavrum, onun acıdan kaçmadığını ya da kimseye karşı çocukça bir öfke beslemediğini anlarsınız. Yaptığı şeyin sonuçlarını çok önceden biliyordu. Sonra da Gora'nın özenle sakladığı mektubunu bir kutudan çıkarıp Sucharita'ya verdi. Yüksek sesle okur musun canım?" dedi. "Tekrar dinlemek beni mutlu edecek." Gora'nın muhteşem mektubunu okuduktan sonra üçü de bir süre sessizliğe gömüldüler. Ananda Moyi hem üzüntüden hem de sevinç ve gururdan akan gözyaşlarını sildi. Ne de mükemmel biriydi Gora. Yargıca, acıma ya da af için yaltaklanacak korkak biri değildi o. Hapis hayatının tüm sıkıntılarını bilmesine rağmen yaptıklarının sorumluluğunu kabul etmemiş miydi? Bunun için ne kimseyle kavgaya tutuşmuş ne de başına geleceklerden korkup kaçmıştı. Böylece annesi de bu acıya katlanabiliyordu. Lolita hayranlıkla Ananda Moyi'nin yüzüne bakıyordu. Brahmo Samaj'ın bütün ön yargıları içinde iyice yer etmişti. Kendilerini batıl inançlara kaptıran kadınlara hiçbir zaman saygı duymamıştı. Lolita bir hata yaptığında Bayan Baroda özellikle kırıcı olmak istiyorsa bunun Hindu kızlarına yakışır bir hareket olduğunu söylerdi. Lolita da kendini çok aşağılanmış hissederdi. Ama bugün Ananda Moyi'nin sözleri onu hayrete düşürmüştü. Ne kadar sakin bir güce, keskin bir anlayışa, kuvvetli bir mantığa sahipti. Kendi duygularının ne kadar kontrolsüz olduğunu anlayınca Lolita, kendisini bu kadının yanında çok küçük hissetti. Heyecanı nasıl da Vinoy'la konuşmasına, hatta ona doğru bakmasına bile engel olmuştu. Ama şimdi Ananda Moyi'nin yüzündeki şefkat, kendi çalkantılı aklını da dinginleştirmişti. Bir anda çevresiyle olan ilişkileri çok basit ve doğal görünmeye başladı. "Şimdi sizi görünce," dedi Lolita, "Gora'nın gücünün nereden geldiğini çok iyi anladım." "Korkarım," dedi Ananda Moyi gülümseyerek, "meseleyi biraz yanlış anladın. Gora sıradan bir çocuk olsaydı ben bu gücü nereden alırdım? Onun yaşadığı bu sıkıntıya bu kadar kolay katlanabilir miydim?" 26. ayrımın sonu. Sayfa 252.